Nikahın ardından eşler arası ilişkiye geçebiliriz. Sağlıklı bir aile kurmak istiyorsanız, karı koca ilişkisini sağlıklı bir zemine oturtunuz. Sağlıklı bir ailenin temeli, eşler arasında sağlıklı ilişkiyle mümkündür. Çocukların gelişmesi için gerekli olan sağlıklı sosyal yapı ancak böyle bir ailede ortaya çıkar. Sağlıklı ilişki içine giren tarafların ilk uyması gereken kural karşılıklı birbirlerini değerli görmek ve kabullenmek. Bununla birlikte iletişim ve etkileşim kanallarını sonuna kadar açık bulundurmaktır. Kendi prensip ilke ve ihtiyaçlarınızla ailenin prensip ilke ve ihtiyaçları arasında makul bir denge kurunuz. Ne şahsiyetinizi aile adına feda ediniz, ne de aileyi zedelecek kadar bencilce bir davranış sergileyiniz. Bunun için de A. Uzun vadeli ve kalıcı mutlulukları kısa vadeli ve geçici mutluluklara feda etmeyiniz. B. Aileyi oluşturan bireyler olarak kendi tavır, davranış ve düşüncelerinizden kendinizi sorumlu tutunuz. C. Aile içerisinde doğru bildiklerinizi doğru bir üslupla ve doğru zamanını kollayarak söyleyiniz. D. Ailedeki manevi atmosferi zenginleştirmeyi bencilce istek ve arzulardan önde tutunuz. Bunun verdiği iç huzuru ve dinginliği çok geçmeden tüm aile fertlerinin fark ettiğini hayretle göreceksiniz. Eşler arası ilişki, insanlar arası ilişkilerin zenginleştirilmeye en müsait olanıdır. Başka hiçbir ilişki bu kadar zenginleştirilemez. Siz dinleyenlerimin evliliklerini test edebilmeleri ve eşleriyle ilişkilerinin zenginliğini ölçebilmeleri için tespit ettiğim şu 10 maddeyi aşağıya alıyorum. Eşler bu ilişkilerin kaçını gerçekleştirip kaçını gerçekleştiremediklerini tespit ederek eksiklerini tamamlayabilirler. Eşler arası ilişkiyi şu 10 maddeye kadar zenginleştirebilirsiniz. 1. İnsan-insan ilişkisi. Bu ilişki türü her insan için olduğu gibi eşler arasında da en temel ilişki türüdür. Birçok ailede evliliğin üzerinden yıllar geçmesine rağmen evlilik bağının üzerinde yükseleceği bu temelin atılmadığını görüyoruz. Evli çiftler her şeyden önce insandırlar. Şu temel espriyi hiç unutmamalıdırlar. Evlilik kurumu insanı insanlığına yabancılaştıran bir kurum değildir. Yabancılara karşı gösterilen asgari insani tavır ve davranışı en başta eşler birbirlerine karşı göstermekle yükümlüdürler. 2. Din kardeşliği ilişkisi. Evlilik din kardeşliğini iptal eden bir kurum da değildir. Nikah akdinin meşru kıldığı alanlar dışında Müslümanların Müslümana yapması yasak olan şeyler iki din kardeşi olan eşler için de geçerlidir. Zulme engel olmak, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, iftira etmemek, alay etmemek, küçük görmemek, sevgi ve şefkat göstermek, iyilikle muamele etmek vesaire gibi. 3. Sevgili ilişkisi. Sevgi evlilik binasının çimentosudur. Bu ilişkinin kurulamadığı evlilikler zoraki birlikteliklerdir. Aile kuran eşler adeta bir müddet sonra birbirlerinin yüreğine yük olmaya, birbirimize mecburuz tavrı takınmaya başlıyorlar. Aile kurumuna savaş açan zevkperestlerin eline koz veren bu tür evlilikler, ahlaksızlığın avukatlarına evlilik aşkı öldürüyor yalanını söyletmektedir. Eğer sağlıklı bir eş seçimi yapılır ve sağlıklı bir yuva kurulursa, evlilik aşkı öldürmez, aksine ölümsüzleştirir. 4. Bedeni cinsi ilişki. Başka hiçbir ilişkiyi, karı koca ilişkisi kadar zenginleştiremeyecek olan ilişki türüdür bu. Bir evlilikteki sağlıklı cinsel hayat, eşler arası mutluluğun ödülüdür. Sağlıklı bir cinselliğin yaşanmadığı ailelerde çatışma ve huzursuzluk kaçınılmazdır. Bu maddenin ihmalinden dolayı ortaya çıkan huzursuzluklar hep başka gerekçeler altında servise sunulur. Ve gerçek gerekçe ya gizlenir ya da çoğu zaman fark edilmez. Yanlış bir din ve çarpık bir ahlak anlayışı verilerek rahip ve rahibeleştirilen kimi erkek ve kadınlar, evlendikten sonra en doğal ve meşru bir ilişki türü olan bu ilişkiyi kendi doğallığı içerisinde gerçekleştirmekte hayli zorlandıkları görülmüştür. 5. Akraba ilişkisi. Bu kan ve nesep yakınlığı ilişkisidir. Evliliğin ortak meyvesi olan çocuklar bu ilişki türünün imzasıdırlar. Yani hısımlık ilişkisi diye Anadolu'da bilinen ilişki. Eşler birbirleri için çocukların ana babasıdırlar. Toprak tohumla birleşip sarmaş dolaş olarak çocuk biçiminde meyveye durmuştur. İki ayrı varlık çocuklarda tevhid olmuştur adeta. 6. Dost ilişkisi. Evliliği kanatlandıran ve zenginleştiren bir ilişki türüdür. Herkes karı koca olur ve fakat her karı koca birbirlerinin dostu olamaz. Bunu becerebilen eşler evliliği taçlandırmanın yolunu bulmuşlar demektir. Eşler arasında bu tarz bir ilişkinin kurulması, evliliğin standartların üzerinde oluşunun bir işaretidir. Hazreti Hatice ile Hazreti Peygamber arasındaki ilişkide işte bu zenginliği görüyoruz. 7. Arkadaş ilişkisi. Eşler birbirleri için arkadaşlık açısından 3 halde değerlendirilebilirler. Birinci hal, birbirleri için ya hastalık gibidirler. Ki bu durumda birbirleriyle arkadaşlıkları zorakidir. Başa çıktı bir kere mantığıyla sürüklenen evlilikler buna örnektir. İkinci hal, ya ilaç gibidirler. Ki bu arkadaşlık türünde eşler birbirlerine lazım oldukça sığınır, arkadaşlık yaparlar. Üçüncü ve ideal halse, gıda gibi arkadaşlık ilişkisidir ki, bu ilişki türü arkadaşlık ilişkilerinin en gelişmişidir ve birbirlerini sürekli desteklerler. Gıda gibi arkadaşlık kuran eşler birbirlerinin yüreğine yük olmazlar, yakıt olurlar. 8. Sırdaş ilişkisi. Bu ilişki insanı yalnızlıktan kurtarıp ona sırrını paylaşacak birini bulmuş olmanın iç huzurunu kazandırır. Her karı koca birbirinin sırdaşı olamamakta, sırlarını açacak aile dışı bireyler aramaktadırlar. Bu da kimi zaman aile sırlarının ağızlarda sakız olmasına ve ailelerin dağılmasına neden olmaktadır. Sırlarını birbirleriyle paylaşamayan eşler daha başka nelerini paylaşabilirler ki? 9. Yoldaş ilişkisi. Bu dava arkadaşlığı ilişkisidir. Ki aynı amaç uğruna mücadele vermek, aynı gayeye koşmak demektir. Bu eşler arasında duygu, düşünce ve eylem birliğinin gerçekleştiğinin de göstergesidir. Bu sayede aile gayesiz değil gayeli bir aile olur ve o ailede yetişen çocuklar da ideal sahibi çocuklar olurlar. 10. Kader birliği ilişkisi. Aynı akıbeti istemeleri, aynı istikbale yelken açmaları anlamına gelir. Kader birliği ilişkisi, dünya hayatıyla sınırlı olmayıp, daha ötesine uzanan bir birliktelik arzusunu hedefler. Tabii ki bütün bu ilişkilerin hepsinin bir ailede gerçekleşebilmesi için bir şey gereklidir. O da sağlıklı iletişim. Bilinçli ve sağlıklı iletişimin anlamlı hayata, anlamlı hayatta sakin ve mutmain ruh halinin gelişmesine yol açtığını hepimiz biliyoruz. Bunun için de özgür ortam şarttır. Özgür ortam içerisinde yapılan iletişim toplumsal sorunların çözümüne olduğu kadar kişiler arası özellikle de aile içi sorunların çözümüne de katkıda bulunur. Ailede sağlıklı iletişimin temel şartı üçtür. Birincisi muhataba saygı. Bu insan-insan ilişkisinin olmazsa olmaz şartıdır. Saygı duymadığınız, varlığını kabullenmediğiniz, önem ve değer vermediğiniz hiç kimseyle sağlıklı ve başarılı bir ilişki kuramazsınız. Nedense eşler kimi kritik zamanlarda birbirlerine insanlıkta eş ve dinde kardeş olduklarını unuturlar ve dışarıdan tanımadıkları birine karşı gösterdikleri asgari saygıyı birbirlerine karşı göstermekte cimri davranırlar. İkincisi doğal davranış. Bu yapmacık ve sentetik davranışlardan uzak durmaktan, muhatabınıza samimi ve dürüst davranmaktan geçer. Samimiyetsiz ve yapmacık davrananların ilişkisi gerçek bir ilişki değil, sentetik bir ilişki olacaktır. Sentetik ilişkilerse sağlıksız ve her iki tarafı da aldatan çürük ilişkilerdir. Böylesine çürük bir insani ilişki üzerine değil bir aile, sıradan bir dostluk bile bina edilemez. Üçüncüsü empati. Empatinin anlamı kabaca kendimizi karşımızdakinin yerine koymaktır. Olaylara ve eşyaya bir de onun durduğu yerden bakmayı denemek, muhatabımızı anlamanın en kestirme ve kesin yoludur. Mümkündür ki onun penceresinden farklı göründüğü için öyle davranmakta ya da öyle algılamaktadır. Eşler birbirlerini suçlayıp, yargılayıp, mahkum edip, infaz etmeden önce mutlaka anlaşmazlık konusu olan şeye bir de karşı pencereden bakmayı denemeli ve kendisini muhatabının yerine koyabilmelidir. Ailede sağlıklı bir iletişim için kesinlikle şu dört soruya doğru cevap vermeniz gerekir. Ne söyleyeceksiniz? Ne zaman söyleyeceksiniz? Nerede söyleyeceksiniz? Nasıl söyleyeceksiniz? Bir doğrunun sadece doğru olması yetmez. O doğrunun doğru bir zamanda, doğru bir yerde, doğru bir kişiye ve doğru bir üslupla söylenmesi gerekir. Eğer bunlardan biri yanlış olursa, söylediğiniz doğrunun doğru olması etkili olmasına yetmediği gibi, sizin muhatabınızla iletişim kurmanıza da yetmeyecektir. Eşler birbirlerini anlamak için dinlemelidir. Eşler arasında iyi bir iletişim öncelikle karşılıklı birbirlerini dinlemelerine bağlıdır. Yapılan bir araştırma, insanların birbirlerinin söylediklerini %100 duysalar dahi bunun ancak %65'ini dinlediklerini göstermiştir. Duymakla dinlemek arasındaki fark işte bu. Eşler birbirlerini tuzak kurucu olarak dinlememelidir. Yani konuşsun da konuştuğu sözler arasından hataları bulup onu bozayım maksadıyla dinleme tuzak kurucu olarak dinlemedir.